Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisine'yi sunar.
Bugün benim hayatım bambaşka olabilirdi.
Ne olacaktı hayatında? Okey değil, satranç oynayabilirdin yani belki.
Son zamanında skuturu icat etmişiz de. Kim yaptıysa o ilk milyar arabayı, o icat etmiş de devamını getirememişiz.
Birazdan tekerleği de bulduk dersin ya.
Sen nereden emekli oluyorsun? SGK, Bağkuruz falan filan ya. Sen evet. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Merkez Bankası niye pul bassın ya?
Ne bileyim, Merkez Bankası hatıra şeyleri yapıyor ya.
Gerçi Merkez Bankası'nın bastığı para da artık pul olduğu için.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor.
Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Salı gününün akşamındayız. Tarih 16 Nisan, 6'yı 10 dakika geçiyor saat. Uzun bir aranın ardından 9 günlük bayram tatilinin araya girdiği, bizim de araya 10 bin kilometreden fazla yolculuk sıkıştırdığımız uzun bir aranın, 10 binden fazla derken bu arada pardon 20 bin kilometreden fazla diyebiliriz aslında.
Tabii git gel.
Belki sadece o da değil, belki şey de var hani... bizim yaptığımız yol da var aynı zamanda.
Nasıl bizim yaptığımız yol var? Başka kimin yaptığı yol var zaten? Neyi kaydedeceksin?
Hayır öyle değil. Yani biz yani uçakla yaptığımız yolculuk ayrı. Bir de karada yaptığımız bir yolculuk var.
Karada var, denizde var. Her yerde var ya.
Deniz yok. Denizde öyle bir şey yok.
Deniz... Ama da karada denizde yok.
Denizde yok ama deniz kıyısında ıstakoz var. O onu biliyoruz yani, masada var. Istakoz. Bizim de masamızda ıstakoz vardı bu arada.
Lobster diyorlar
ona. Lobster vardı bizde, evet. Evet. Öyle ıstakoz denmiyordu ama bizdeki biraz farklıydı, anlatırız birazdan.
Neyse oraya geçelim. Ya çok özlemişim biliyor musun senin sesini diyeceğim ama.
Şimdi ben de
diyemiyorum.
Ben de senin sesini çok özledim diyeceğim ama. Hatta sadece sesini değil cismini de, bir de böyle çok uzun yolculuk ya yapınca evet ya arkadaş hakikaten.
Genelde böyle ayrı giderdik ama bu sefer olmadı işte.
Ya olmadı bu sefer beraber, bir de böyle sadece sen de değil yani, senden de işte ne bileyim ben Tayland'dan da, ondan sonra Atilla'dan da, Güçlü'den de, Ercan'dan da.
Yani ya, böyle... Bir dakika, dalların sonunda ne diyeceksin? Ben, hadi beni anladın
da. Ercan'dan da razıyım.
Ha mesela. Çünkü öyle bağlaman lazım.
Dur lan nasıl bağlayayım diye kıvırıp çevireyim diye.
Hani
razıyım.
Bir iki değil. Hani bana yok. Her şeyi söyleyebilirsin de.
Yok yok, razıyım razıyım gerçekten ha. De uzun bir yolculuk oldu. Konuşacak, anlatacak çok şeyimiz var sevgili dinleyiciler aslına bakarsanız. Çünkü bugün sabah yayında da söyledim ben. Yani gerçekten de baya böyle dolu dolu bir yolculuk gerçekleştirdik biz. Tabii esas amacımız buradan... Houston'a gidip Houston'daki Daikin'in oradaki Arge merkezini ve fabrikasını gezmekti. De biz böyle bir şeyle karşılaşacağımızı gerçekten bilmiyorduk. Birazdan detaylarını anlatacağım. Acayip bir yermiş meğerse. Ondan sonra da yani o geziyi, o seyahati bitirdikten sonra da ki biz anlatalım diye özellikle gezdik. Sosyal medyadan takip ettiyseniz oradan çok fazla görüntü paylaşmadık. Çünkü içeride fotoğraf çekilmesi, video çekilmesi yasaktı.
Yasakken ben birinci yasak deyince aldım yani, öyle bir insan. Yasak deyince öyle bir his doğuruyor.
Abi işte evet yani senin de öyle bir durumun...
Paylaşmadım ama evet, yani ben de.
Tamam yani yine de dediler ki hani fotoğraf ve video çekilmesi yasak. Biz yasak. Dedik, rica ettik dedik, bak dedik hani bunları paylaşacağız. Özellikle o yüzden zaten yasak dediler. Bir de şuna çok önem veriyorlar dedik ki yani sizin dedik fabrikanın üretim sırasında uygun göreceğiniz alanlarında fotoğraf çekelim dedik ama şimdi fabrikanın her alanında insan var. 13 bin kişi çalışıyor sevgili dinleyiciler oradaki fabrikada. Yani fabrikanın büyüklüğü şöyle anlatayım ben size. Daikin'in Amerika'daki Houston'daki fabrikasının büyüklüğü şöyle anlatayım. Amerika'nın 3. en büyük fabrikası. Yani 1. sırada Boeing var, 2. sırada Boeing. Tesla var, 3. sırada bu fabrika var. Daikin'in fabrikası var. Daikin Teknoloji Merkezi diye geçiyor aslında zaten ismi ama dediğim gibi 13 bin kişinin çalıştığı Yani şöyle, hani çok fabrika gezdim ben gerçekten, seninle beraber de gezdik. Çok. Yani Türkiye'de de dünyada da, dünyanın birçok yerinde de gezdik ama hakikaten fabrikanın bir ucundan baktığımızda zaten şey yapılmış. Gezenler, fabrikayı ziyaret edenler aşağıda çalışanların çalışmasını engellemesin diye yukarıda özel bir gezi terası gibi bir şey yapılmış. Yani yukarıdan geziyorsunuz böyle. Orada baktığınızda bir ucundan fabrikanın diğer ucunu göremedik biz. Evet. Öyle söyleyeyim size.
Yani kısa turu atmamız çok uzun sürdü.
Dolayısıyla orada fabrikanın içinde bir fotoğraf çektiğimizde dahi çalışanların çıkmaması imkansız. Dediler ki çalışanların görünmemesi için onların kişisel haklarından dolayı fotoğraf çekmeniz mümkün değil dediler.
Ne kişisel hakkı, ne olacak ya? Ne de artık dedik, bu kadar da değil artık dedim ya.
Dedik bunu, evet. Yani gerçek. Dediler ki burada böyle. Yapacak bir şey yok. O nedenle biz çok detaylı bilgilerimiz var. Onları anlatacağız.
Sonra Daikin yani dünyada 100. yılını kutluyor.
Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size.
Hem ben söyledim abi.
Hem Daikin, hayır. Hem Daikin Türkiye'de 100. yılını kutluyor. Hem de Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin başlayışının da 100. yılıymış bu sene. Oldu. Biliyor musunuz? Evet. Böyle bir şey varmış. O da 100. yıl. Yani Japonya'nın Türkiye'de temsilcilik açması, Türkiye'yi tanıması ve Türkiye'nin Japonya ile böyle bir ilişkiye başlamasının da bu sene 100. yılı. Daiki'nin de dünyada 100. yılı sevgili dinleyiciler. Yani biz bir Ar-Ge merkezi gezdik. İnanılmazdı hakikaten de, çok acayipti. Şöyle söyleyeyim size. Hani ürünlerin geliştirilmesi, ürünlerin her türlü hava koşuluna, hani bu dış üniteler var biliyorsunuz, evet, klimaların. Ki Amerika'daki sistem bizdeki gibi değil, daha farklı. Hani bizde split klimanın genel dış ünitesi oluyor. Orada evler içinde VRV dedikleri merkezi sistem klima üretiyorlar. Dolayısıyla böyle hani split şeklinde olmuyor. Değil. Genelde Amerika'da bir ev inşa edilirken klima kanalları ve her odaya soğuk ya da sıcak veren kanallar yapılıyor. Dışarıya merkezi bir sistem kuruluyor, içeriye bir sistem kuruluyor. Evet. Ve o sistemden gelen sıcak ya da soğuk hava evin her odasına gönderiliyor. Siz isterseniz bir sistem kurarak hani onu o odada kullanmayabiliyorsunuz. Oda kullanabiliyorsunuz aynı zamanda. Bu sisteme VRV deniliyor. Bizde genelde burada büyük yapılarda, otellerde falan kullanılır. Orada Amerika'da evlerde de böyle kullanılıyor. Dolayısıyla ağırlıklı üretim orada VRV, ama ev tipi VRV şeklinde. Şimdi bunların, yani bu üretilen dış ünitelerin aslında bizdekine de benzer dış ünitelerin dışarıda maruz kalabilecekleri sıcaklıkla ilgili, soğukla ilgili öyle testler yapıyorlar ki.
Abi acayip sıcak odalara sokuyorlar. Ya, eksi bilmem kaç derece odalara sokuyorlar.
Yani eksi 60 derece 70 derecede uzun süre çalıştırıyorlar.
Korozyon odaları var, korozyona sokuyor.
Ya evet, mesela diyor ki bu odada diyor, bir yer gösterdiler bize. Bu odada diyor bir cihazın diyor 30 yılda paslanmasını biz bir saat içinde yapıyoruz diyor. Yani bir saat içinde 30 yılda paslanacak bir ortam oluşturuyorlar. Ona göre test yapıyorlar mesela. Hepsini geçtim, şunu gördük biz. Ürün üretildi, kutuya konuldu ve sevk edilecek. Bir yere gidecek işte mesela. O kutuya konulduktan sonra yolda görebileceği hasarla ilgili düşme testleri yapılıyor.
Yani yüksekten düşürüp atıyorlar ya. Yani.
Evet evet, bildiğin.
Abi nasıl bir şeydir yani, anda klimayı üretiyor fabrika, bunlar oraya atıyor.
Ya klimayı kutusunda yukarıdan atıyorlar, dedi ki atma. Olmaz dediler, biz dediler bunu test yapıyoruz. Attılar aşağıya klimayı, bayağı böyle yukarıdan düştü. Dedi ki peki dedik, bu dedik zarar gördüyse ne oluyor? Dediler ki zarar gördüyse atıyoruz, dedi ki atma. Dedik hasarlı ürün olarak biz alalım.
Nasıl getireceğiz dedik.
Dediler ki fabrika satışı yok. Orada öyle fabrikadan satış falan yok bu arada, yani öyle olmuyormuş. Ondan sonra neyse, yani bunları da gezdik gördük aynı zamanda. Böyle bir sadece bu da değil bak, bu arada bazı bilgiler de var.
Abi ayağımıza giydiğimiz şeyler çok enteresan değil miydi ya?
Ya evet evet.
Onlar ayakkabının üstüne giyilen bir şey
onlar
yani.
Onlar güvenlik önlemi.
Tabii güvenlik önlemi.
Sadece Ar-Ge bölümü 70 bin metrekare büyüklüğündeydi. 70 bin metrekare sadece Ar-Ge büyüklüğü. Şimdi mesela fabrikanın toplam alanı 3 milyon metrekarenin üzerinde, bir o kadar daha yatırım yapılabilecek ve büyütülebilecek bir arazisi var. Evet. Bir alanı varmış, 3 milyon metrekare. Dediğim gibi 13 bin çalışanı var. Otopark kapasitesi 3 bin araç. 3000 araç. Orada tabii herkes de genelde otomobil olduğu için. Bir de otomobiller de genelde böyle büyük olduğu için böyle bir alanı da var.
Tabii şeye dikkat ediyorlarmış. Vardiyalı çalışmaya.
Ha evet.
Çünkü herkes aynı anda gelirse otoparka sığmıyorlar.
Yok sığmıyoruz o yüzden dediler. Mesela şöyle bir şey var. Aylık bakır tüketimi 150 ton aylık. Yani ayda 150 ton bakır ürünü kullanılıyor.
Biz onu çok istedik. Mesela buradan bakırı biz göndersek.
Abi bizim kafa direkt böyle çalışıyor. Şimdi adam İngilizce anlatıyor. Bize de çeviriyorlar birisi. Biz de kendi aramızda şey diye konuşuyoruz. Lan bunlar bu kadar 150 ton bakır ürettiğine göre biz bakır işine girsek. Bakırı biz versek. Ya bu şey gibi
aylık
işte mesela.
Aylık 150 ton diyor. İşte, her yer bakır diyor.
İşte mesela burada sahneye çıkıyor. 1000 kişi gelse bilet alsa aynı. Da biz evet. Olayı daha böyle büyük gördük. Alüminyum tüketimi 200 tonmuş. Aylık 200 tonmuş. Ondan sonra bak mesela dur ne kadar vardı? Bir şey vardı böyle orada kablolamada sadece o kablolamada kullanılan yukarıdan geçen kabloların
kaç mil diyor?
Uzunluğunu söylemişlerdi. 150 mil mi demişlerdi? 200 mil mi demişlerdi? Öyle
sırf
bir
kablolar yani.
Sadece kablolardan falan bahsetmişlerdi. Az önce bahsettiğimiz araştırma geliştirme bölümünde 72 test odası vardı sevgili dinleyiciler. Hani o düşme testi dedim ya, düşme, yağmur, donma, yanma, o su bu su bilmem nesi, 72 tane test odası var.
Birine girelim istedik olmaz dediler ya. Mesela sallayan odam vardı ya, ona girmeyi çok istedik yani, sallıyor böyle sürekli sallıyor.
Şimdi dedim ya bu kadar fazla ürün üretiliyor, bu kadar büyük bir yer, Amerika'nın en büyük 3. fabrikasını gezdik şaka maka. Ki biz bu arada birincisini de gezmiştik. Boeing'i de gezmiştik.
Evet. Sıralı ikincisi kaldı.
270 tır yanaşacak kapısı varmış deponun. Yani deponun 270 tane tırın aynı anda yanaşacak kapısı var. Deponun büyüklüğünü buradan hayal edin diye söylüyorum. Her gün minimum 150 tır sevkiyatı oluyormuş. Minimum oluyormuş bu da yani. Ya böyle büyük bir tesisi gezdik.
Çok büyük bir tesis.
Çok hakikaten etkileyiciydi.
Amerika'da yani Texas'ın ortasında.
Yani evet yani Texas eyaletinin ortasında eyaleti diyebiliriz. Yani, evet. Yani Houston'a yakın, yani Houston'a böyle bir yaklaşık 10-15 dakika ya da 20 dakika falan
çok
mesafede.
Kısa mesafede.
Evet evet büyük, hakikaten büyük bir yeri gezdik dolaştık. Aslında bizim amacımız buydu zaten.
Bahçesi çevresi böyle kuşlar muşlar, sesler nasılıyor?
Ya o da enteresan yani bayağı bayağı yeşillik, böyle ağaçlar yeşillik, ağaçlar yeşillik, her yer yeşildi zaten ya. Yani o Arizona çölüne çıkana kadar.
Çöl abi, ona evet. Yapacak bir şey yok.
Kaktüs yani. Bölümüne gelene kadar genelde böyleydi. Sonra yolculuğumuzun şey bölümü başladı. Bu Rut 66 bölümü başladı.
Zorlu bölüm, zorlu etap.
Zorlu etap değil aslında da yani.
Abi öyle yani, akşam sıcak gidiyorsun, sabah bir yönesi 3 derece yani.
Çok zor gerçekten de yani. Zannedersin ki biz de şeyde 3 derecede dışarıda çıplak koşuyoruz.
Çıplak değil ama akşam gittiğimiz gibi şortla dışarıda çıkıyorduk yani.
Ne var, o kadar zorluğu var. Arabadan indik, otele girene kadar biraz üşüdük, ne var bunda yani. Tamam.
Ama yani.
Sıcaklıklar da böyle bir şey oldu. Hani
evet.
Coğrafya çok ya, çok büyük ya bu Amerika.
Coğrafya
yani coğrafya olarak çok büyük arkadaş. Bak çok büyük diyorum yani. Ben zaten büyük olduğunu biliyordum ama bir kere daha gerçekten de gezerken kanaat getirdim. Hakikaten çok büyük ya.
Evet.
Öyle böyle değil ve coğrafi olarak Türkiye'nin kaç katıydı onu da konuşmuştuk.
Yani biz girerken sen mi büyüksün biz mi büyüğüz diye girdik. Yok, sonra büyük. Baktık bayağı büyükmüş yani.
Bak coğrafi olarak diyorum büyük. Yani gerçekten de öyle. Sonra o tabii konaklaya oradaki mesafe, çünkü Houston'dan şeye gittik biz, Los Angeles'a gittik.
Uzun mesafe.
Houston Los Angeles arası epey uzun bir mesafe. 2600 kilometre mi 2700 kilometre mi, ona yakın bir yol yaptık diye tahmin ediyorum ben. Öyle bir yolculuktu.
Ki o yolculuğun başlangıcında
evet.
Houston'da bir de Houston Rockets maçı izledik.
Ha, evet.
2500 kilometre.
2500 kilometre yol yaptık o arada. İki günde yaptık yani, iki kere konakladık.
Normalde gidersen çünkü hiç durmadan 24 saat. Evet. Hiç durmadan.
Zaten şey arabayı kiralarken, teslim alırken dediler ki işte nerede teslim edeceksiniz? Dedik Los Angeles'a teslim edeceğiz dedik. Houston havaalanından alıyoruz. Nasıl yani dediler, Los Angeles'a dediler, arabayla mı gideceksiniz? Dedik evet. Ya biz de böyle şeyiz hani, yol yapacağız hevesli. Genelde pek tercih edilen bir yol değildir falan dedi birisi önce.
Evet.
Dedik ulan acaba hani bir pislik mi var yolda?
Yok, bir şey yok.
Hani bir şey mi var acaba falan diye düşünüp dediler ki hayır yani çok uzun bir yolculuk.
Evet, bazı yani, yerlerde gerçekten hiçbir şey yok diyor yani.
Evet yani çok uzun bir yolculuk, o yüzden tercih edilmez dediler. Ama bir şey vardır özellikle de motosikletçilerin bildiği ama hani böyle seyahat severlerin de bildiği bir klasik bir şeydi, işte historic road diyorlar onlar.
Evet, Amerika'da.
Amerika'da Route 66 dedikleri bir yol var. Yani bu şeyden, Chicago'dan başlıyor. Yani doğusundan başlıyor ülkenin. en batısında işte şeyde Los Angeles'ta Santa Monica'da bitiyor.
Evet.
O yol Route 66 deniyor. Şimdi eski yol da var. O eski yolun yolun yanına yapılmış bir yeni otoyol da var. Ülkenin bir ucundan bir ucuna giden neydi? I-40 mıydı? Evet, o yol yani o paralel giden yol. Ülkeyi komple boydan boya geçen bir yol var. Biz tabii işin genelde o otoyol tarafından gittik ama arada çıkılan ve özellikle motosikletlilerin gittiği bazı böyle şey yollar var. Yani eski yol var. O yollarda kurulmuş hatta geçimini bundan kazanan böyle kasabalar var. Yani kasaba dediğim de bayağı böyle hani bizim bir ilçe büyüklüğünde yerler aslına bakarsanız.
Büyük, evet.
Büyük yerler yani.
Ya biz burada bu Missouri, Kansas, Oklahoma dışında Texas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya'yı yaptık.
Yani yarısından çoğunu yaptık aslında biz. Bizden ziyade tabii bizim Ercan var arkadaşımız. Ercan motorcu yani motosikletçi ve o bir motor kiraladı. Neresiydi? Albuquerque'den. Hatta biz gitmişken orada şeyi de sorduk. Neydi bizim profesörün adı, doktorun adı? Bu şeydeki Breaking Bad'deki, çünkü herkes onu söyledi işte.
Ha, evet evet.
İşte gördünüz mü, sordunuz mu? İşte orada bir kimya öğretmeni var, onu buldunuz mu falan diye.
Sorduk.
Albuquerque deyince herkesin aklında o var çünkü dizi orada geçiyordu. Bu arada Albuquerque'yi de bayağı bir orada bir konakladık bir gece. Orayı da bir gezdik dolaştık.
Walter White.
Şehir olarak. Ha, işte evet, Walter White'ı gördünüz mü falan diye. Walter White'ı görmedik. Zaten bu Albuquerque'liler de bu Walter White esprisinden artık sıkılmışlar, onu söyleyeyim ben size. Ne böyle sorunca, çünkü yüzleri böyle hafiften bir falan diye böyle bir sahte bir gülümseme var ama biraz ekşiyor, anlayacağınız. Öyle bir durum da var. Dolayısıyla arada böyle dediğim gibi bir 2500 kilometrelik bir yolda yaptık aynı zamanda.
Şeyi gördük, onu diyordum, uzaktan Alperen Şengül'ü gördük.
Ha evet, uzaktan gördük, doğru. Houston'da gittiğimiz akşam Houston Rockets Golden State maçı vardı. Golden State yendi bu arada.
Ezdi diyelim onu.
Ya şöyle.
Ezdi bildiğin ya.
Ya tamam, ezdi.
Biz zaten onların arasına oturmuşuz. Onların taraftarları vardı.
Abi öyle değil, orada karışık oturuyorlardı.
Karışık, evet.
Bizim arkamızda şey State taraftarları denk geldi. Curry atıyor, bunlar bağırıyor. Bu arada bütün salona, kaç kişilikti salon? 10.
Çok kalabalık, büyük bir yer.
19 bin kişilik falandı. 19 bin kişilik büyük bir şeyleri var, salonları var Houston Rockets'ın. Bütün koltuklara kırmızı tişört bırakmışlar. Bunu her maçta yapıyorlar bu arada. Her maçta, her koltukta bir tane tişört oluyor.
Hepsini yedik biz.
Hepsini yemedik canım, Allah
Hepsini
Allah.
Hepsini yedik derken yani. Gelmeyenlerinkini aldık. Ki zaten stadın yarısından çoğu boştu.
Yani boştu. Var, arada boşluklar vardı yani. Ama dediğim gibi yani Golden State bayağı böyle bir iyi oynadı ve yendi. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii Euroleague, sürekli Euroleague izleyen ve Türkiye Basketbol Ligi izleyen biri olarak NBA'de tamam, oyuncuların hareketleri çok böyle iyi gerçekten de, hani o sürekli posterlik diyorlar ya ona, posterlik, evet, hareketler, evet, falan oluyor. Şov ama yani maçın başından sonuna şov, biliyor musunuz? Yani o yüzden molalar, mesela mola alındığında molalar süresi bizden uzun. Devre arası bizden uzun.
Kalabalık yani, onlar sahaya çıkması, girmesi, kızların zaten bayağı vakit
abi,
oluyor yani.
Ama şimdi her arada kızlar çıkmıyorlar.
Ama her arada kızlara bakıyorduk yani.
Her
çıkmadıkları zaman niye çıkmıyorlar diye yani.
Ama yok, her arada bir sponsorla bir şey yapıyorlar. Evet. Sürekli sponsorlar, sürekli reklam, sürekli bir şey. Hamburgerci çıkıyor, pizzacı çıkıyor, ocu çıkıyor, bucu çıkıyor, bilmem neci, evet, çıkıyor, evet, falan filan. Yani iş tamamen şova dönmüş vaziyette. Bir de bu alan savunması dedikleri hikaye NBA'de yapılmadığı için genelde bireysel hareketlere dayalı orada oyun. Dolayısıyla oyun bizim Euroleague'deki kadar şey değil, hızlı değil. Yani biraz sıkıcı izlediğiniz zaman, hani basketboldan anlayan birisiyseniz arada o kadar çok ara veriyorlar ve maç başladığında o kadar bireysel oynanıyor ki oyun, ister istemez bir miktar şey yapıyorsunuz, sıkılıyorsunuz.
Oyunun içine giremiyorsunuz, soğuyorsun.
Evet evet, öyle bir şey var. Bir de tabii biz...
Bak NBA izlemiş insanlara bak, görüyor musun? Nasıl konuşuyorlar?
Bir de tabii şöyle de bir şey var. Biz o kadar uzaktan izledik ki, çünkü paramız ona yetti. Ya biletler biraz aşağıda pahalı da.
Ya yukarıda da pahalıydı.
Abi
yani,
yukarıda da pahalı da bizim hani paramız ancak o kadarına yettiği için yukarıdan da tam göremediğimiz için biz sıkılmış olabiliriz.
Ama
yani.
Dev ekran güzeldi yani, oradan öyle izliyoruz.
Hocam ekranın büyüklüğü zaten bizim Burhan Felek salonu kadardı yani.
Evet.
Burhan Felek salonunun şeyi kadar, duvarı kadar ekran var yukarıda. Dört tarafta bir de yani.
Houston Rockets. Defense.
Evet, bir de tezahürat bölümü var ki o zaten çok büyük sıkıntı NBA'de. Tezahürat yok. Tezahürat bilmiyorlar. Öyle bir şey
yani
yok.
Atak yedikleri zaman tek tezahürat defense.
Defense.
Tık, tık, tık. Defense. Tık,
bir de
tık, tık.
Maç oynanırken müzik var altta. Yani mesela atak yapıyor Houston Rockets. Altta bir müzik çalıyor. Ya o müzik çalıyor ama çalmaya devam ediyor yani. Oyuncu oynarken de çalıyor. Bizde şey oluyor yani mesela molada müzik var, mola bitiyor. Ondan sonra sessizlik var yani. Burada sessizlik yok. Burada arada müzik var. Niye? Çünkü tezahürat yok ya.
Şov abi şov. Bunların işi şov.
Evet evet. NBA dediğin tamamen şov. Tabii oyuncular çok yetenekliler. Öyle böyle yetenekli değiller ve o yetenekler bireysel yeteneklerle oluyor aslına bakarsanız her şey orada. Nitekim farkındaysanız koçların adı çok geçmez. NBA'de koç çok bilinmez. Ama mesela Euroleague'de koçlar bilinir. Koçlar set kurarlar.
Evet.
O yani koçların ismini bilirsin işte, ne bileyim Obradovic vardır mesela, bilirsin. Saras'ı bilirsin işte, Ergin Ataman'ı bilirsin falan. Yani onların yönetimiyle gider. Burada öyle değil. Yani burada adamlar bayağı bireysel takılıyorlar. Biz o arada dediğim gibi Alperen Şengün'ü de gördük. Alperen sakattı, oynamıyordu ama bench'teydi. Yine böyle o kıyafetlerinden, enteresan kıyafetlerinden birini girmişti, giymişti. Yani böyle kenarda izlemiyordu maçı. Bench'te oturuyordu ve böyle işte mola veriliyor, oyuncular geliyor, o da ayağa kalkıyor, oyuncularla konuşuyor, onları motive ediyor falan filan. Yani böyle hep takımın içindeydi yani.
Oyuncular motive olamadı işte.
Ya evet çünkü ama Golden State iyi yani. Zaten
yani.
Bizim gittiğimiz maçtan sonra bir maç daha mı oynadı Houston Rockets? Ondan sonra kapattı sezonu. Yani şeye, playofflara ya da play-in'e
kapattı yani, gittiler yani. Tatile gönderdiler yani onları.
Yani evet, aslında biz biraz daha beklesek belki Alperen'le dönebilirdik. Dolayısıyla böyle bayağı uzun bir yolculuğumuz oldu sevgili dinleyiciler. Hani epey gezdik gördük.
Şeyi anlatalım.
Neyi anlatalım?
Ya yani insan kaç kere yaşar ki bunu? Güneş tutulmasını izledik.
Evet. O güneş tutulmasına tam da dünyanın en iyi görebildiği yerde denk geldik
Arizona
sevgili dinleyiciler.
Arizona tarafındaydık yani.
Evet evet, yani o Amerika kıtasının kuzeyinde, Kuzey Amerika'da en iyi izlendi güneş tutulması. Ve Amerika'nın o bölümünde izlendi. Biz de tam o sırada o işte o Route 66 yapıyoruz ve tam Arizona'dan geçiyoruz.
Evet.
Arizona'da tam o saatte yoldaydık. Durduk bir yerde mola verdik. Ondan sonra böyle
hava birden soğudu.
Evet, hava hava soğudu. Gerçekten böyle bir anda bir karardı. Güneşin önü tamamen kapandı ama böyle hani zifiri karanlık olmadı. Değil, onu söyleyeyim
olmadı.
Ben size.
Böyle bir şey oluyor. Nasıl puslu bir hava gibi.
Akşamüstü
şey
gibi oluyor. Evet. Böyle hava kararıyormuş gibi düşünün. Yani akşam işte saat kaçta güneş batıyor? Diyelim ki saat güneş böyle 8.30'da batıyor ya. O battığı zamanki gibi bir şey oldu. Ama tabii böyle gözle bakınca anlaşılmıyor. O güneş tutulmasına bakma gözlükleri vardı.
Onlardan.
Onunla bakınca net bir şekilde görünüyordu.
Çok net gördük.
Yani böyle o güneşin adım adım güneşle ayın arasına, güneşle dünyanın arasına ayın.
Fotoğraflara çok iyi yansımadı ama
evet,
çok net gördük.
Onun
yani
için özel bir fotoğraf makinesi gerekiyordu. Bizde o yoktu.
Ya da özel bir uygulama varmış. Sonra kadın bize iş bitince söyledi.
Ya evet ya, onu Amerikalı.
Ama zaten o bizim şeyde yok.
Neydi yok?
Store'da yok yani. Türkiye pazarında yok.
Ha, biz onu alamıyormuşuz, evet doğru, öyle bir şey var. Neyse evet. Ona da denk geldik bu arada sevgili dinleyiciler, tesadüfen.
Yok, Uniqlo'daki indirimi alamadım ya, ona da üzüldüm. Yani orada da store şeyi indiremedik ya.
O da bizde yok. Yani o marka bizde yok yani. Uniqlo bizde yok, bir Japon markası. Ama bizde yok, Türkiye'de yok. Neyse. Velhasıl böyle dediğim gibi çok da güzel bir yolculuk oldu. Tabii yolculuğun bir de uçuş bölümü var ki o bölümü beni daha çok ilgilendiriyor. Ben çok seviyorum. Yani hani uçakları seviyorum, uçmayı seviyorum falan filan. Buradan Air France'la önce Paris'e uçtuk giderken.
Evet.
Paris'te bir gece konakladık bu arada. Paris'te kaldık. Bu arada Paris trafiği bitmiş. Yani sevgili dinleyiciler,
ya
gerçekten
Paris bitmiş ya.
Birazdan trafikle ilgili ben bilgi veririm ama hayır, trafiği gerçekten bitmiş. Hakikaten bitmiş.
Evet.
Hatta bir ara verelim. Ben şu andaki trafikle ilgili bir bilgi vereyim.
Paris trafiğiyle ilgili mi?
Hayır hayır, İstanbul trafiğiyle ilgili. Önce bir bilgi vereyim.
Tamam.
Ondan sonra
sonra seyahate geçelim.
Evet, sonra uçuşlara anlatmaya o bölümü gelelim. O bölümü anlatalım. Bir bakalım herkes tatilden döndü mü? Sabah benim gördüğüm, sabah trafiğinden gördüğüm herkes dönmüş.
Artık salıdır, bugün döner.
Yani hani yer bulamayanlar herkes dönsün, sonra biz dönelimciler, yollar boş olsuncular da dönmüşler.
Bizim gibi.
Evet, bugün itibariyle trafik olmuş mu? Hemen dönelim bir bakalım. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Salı gününün akşamındayız. Özellikle salı gününün akşamı diye kendi kendime de sürekli tekrar ediyorum. Çünkü bugün bana pazartesi gibi geliyor.
Ya evet, karıştırıyorsun sabahtan beri.
İkincisi bir jet lag durumu var tabii. Ben yok diye iddia ediyordum. Bugün hatta şey dedim, işte sabah kalktım, yayını yaptım. Ondan sonra işte burada toplantıya girdik falan, konuştuk. Dedim ki ben dedim normal, hani işte öğlen böyle bir saat uykum var benim. Ben dedim normal bir öğlen uykumu uyuyayım. Hani normal devam ediyorum, evet, dedim. Ondan sonra...
Senin iddialar boşa çıktı.
Abi saat 1'de bir uyudum. Ama sanki böyle bir uyku yok ama yani. Böyle bir kuyunun içine düşmüşüm gibi. Akşam böyle saat 4.30'da zor kalktım ya. İşte jet lag dediğin şey böyle oluyor yani. Neyse,
İçine çekti seni değil mi
böyle? Abi çekiyor resmen, böyle birisi var. Aşağı böyle yukarıdan ayağından aşağıya çıkıyor. Öyle bir uyku var, çok enteresan ya. Çok enteresan bir şey bu, evet, gerçekten evet, de bu jet lag dedikleri şey.
Yani.
Evet, yaşayan mutlaka vardır dinleyicilerimiz arasında. Onlar anlar diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii biz bütün bunları yaşarken bu seyahati gerçekleştirirken o sırada siz de muhtemelen kavimler göçüne katıldınız. Ya da belki kavimler göçünün bir yerinden gördünüz, bir yerinden görmediniz. Bir yerine denk geldiniz, belki kaçabildiniz, belki saatler boyu yollarda kaldınız. Ama mutlaka siz de bir takım yolculuklar yaptınız diye tahmin ediyorum. Ama tatil niyetli, ama memlekete gitmek, ama akraba ziyareti, bayramda bir yerlere gittiyseniz eğer, o bayram yolculuğunda siz neler yaşadınız acaba diye bu akşam dinleyicilerimize soruyoruz. Dolayısıyla bayramda, bu akşamın konusunun başlığı, bayramda seyahatlerde siz neler gördünüz acaba, bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. 0532 172 52 32
bravo,
WhatsApp hattımızın numarası. Yok, o kadar değil canım artık. O kadar da. Aynı zamanda bayramda başlığıyla isterseniz Twitter üzerinden de yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı bize. Sevgili dinleyiciler, bayramda siz ne yaşadınız, yollarda neler gördünüz diye soruyoruz. Mesela bayramda biliyorsun bu radar görüp karşıdan gelen sürücüleri selektörle uyaranlara ceza kesilmişti.
Evet.
Böyle bir haber vardı. Hatta bugün sabah yayınında da konuştuk. Çünkü ya çok saçma bir ceza. Çünkü zaten radar uygulaması olduğunu göstermek için, yani önceden uyarmak için radar uygulamasını yapan trafik ekibi bir tabela koyuyor yola.
Evet.
Şimdi dolayısıyla radar uygulaması olduğunu polis ekibi kendi söylerken karşıdan geçenin ileriden gelene söylemesi yanlış olamaz zaten. Yani mantıken düşündüğünde radar uygulaması yapan trafik ekibinin yaptığı şeyin aynısını yapıyor karşıdan giden de.
Ama ekstra uyarıyor.
Tam fark etmez, uyarıyor.
Ya görmemişse diye.
Ya şimdi burada amaç ne? Radar uygulamasını yaparken...
Ceza yememek abi.
Hayır.
Radarın olduğu bölgeden uygun hızla gitmek.
Hayır hayır. Devletin bu radar uygulamasını yaparken amacı ne?
Ceza kesmek.
Şimdi şöyle, tamam, bizim devletimizin amacı o. Ama ki konunun mantığı, yani mantığı düşündüğün zaman aslında böyle değil. Mantık radar uygulamasıyla yüksek hızdan insanları ceza şey yapmak, insanları uzaklaştırmak, caydırmak. Yani caydırıcı olmaktır. Cezanın asıl özelliği bu olmalıdır zaten. Yani bir cezayı uygularken bir daha o hatanın yapılmamasını sağlamaktır. Şimdi dolayısıyla burada da insanları yavaşlatmaksa amaç eğer... Zaten bu yüzden eğer o radar uygulamasını yapan trafik ekibi de oraya bir tabela koyuyorsa, o zaman karşıdan geçenin de ileriden geleni yavaşlaması konusunda uyarması gayet doğal. Çünkü amaç yavaşlatmak, sen de karşıdan geleni yavaşlatıyorsun. Aslında bu yani.
Ama senin selektör yapman,
evet,
yasaya aykırı herhalde.
Değil işte, öyle bir şey yok.
Hayır, karşıdakini uyandırmak için değil.
Ne?
Yani senin düz yolda giderken selektör yapman normal bir şey
ya
yani.
Hayır canım.
Ya değil işte.
Ya hayır, tamam da o şey değil. Onun kanunda bir karşılığı yok yani. Kanunda bir cezası yok.
Olmalı bence.
Yok.
Amerika'da yapabiliyor musun selektör? Ne oldu?
Ya.
Ne oldu kardeşim? Kornaya bile basamıyorsunuz. Ne oldu yani?
Şimdi Türkiye'de evet, öyle bir
şey. Ben burada konuşamam.
Nitekim bugün sabah yayınında da konuştuk bunu. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yapmış. O selektör yapmaktan kaynaklı 14 sürücüye galiba kesilmiş,
evet,
o cezalar.
Evet.
O cezalar iptal olmuş. Onlar iptal edilmiş. Evet. Onu da söyleyelim yeri gelmişken. Neticede siz ne yaptınız acaba bayramda diye soruyoruz dinleyicilerimize. Merak ediyoruz, bekliyoruz mesajlarınızı. Bakalım bayramda siz yolculuklarda neler yaşadınız? Belki kendi arabanızla yolculuk yaptınız. Belki bir uçak seyahatiniz oldu. Bizim gibi çok uzun ya da belki kısa. Belki orada bir şey yaşadınız. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz sevgili dinleyiciler.
Bayramda tatil yerine gidemeyenler Bursa'ya akmış.
Evet.
Her yer trafik. Başka şehir plakalarıyla doluydu.
Evet.
Bayramın üçüncü günü Yenişehir'e köyümüze şehir içinden gidelim dedik. Yolu görünce hemen otomuna kaçtık diyor Aslı.
Şimdi şöyle bayramda biz bunu burada da konuşmuş olabiliriz. Ben sabah yayında söyledim onu net hatırlıyorum da. Hani İstanbul boşalır, İstanbul rahatlar bilmem ne falan. O eskide kaldı artık, evet. Öyle bir durum yok. Çünkü İstanbul nüfusu İstanbul'dan 3 milyon kişi de gitse 5 milyon kişi de gitse ki gitmiyor o kadar insan. Onu söyleyeyim hani seyahate gidenlerin sayısı 2-2,5 milyon civarında kalıyor. Bu kadar insan gitse de İstanbul artık şey olmuyor. İstanbul artık rahatlamıyor, onu söyleyeyim. Bir de üstüne İstanbul'a gelenler, yani İstanbul dışından İstanbul'a gezmeye, evet, bayramdan sonra bayramda rahat olur İstanbul diye gelenler olunca doğal olarak bir izdiham yaşanıyor. Nitekim görüntüleri görmüşsünüzdür. İstanbul'un özellikle işte böyle tarihi mekanlarının olduğu yerlerde.
Evet.
Bir de tabii ulaşımın ücretsiz olması ve bu nedenle hiç oraya gidemeyenlerin gitmesinden kaynaklı bir talep yoğunluğu da yaşanınca İstanbul'da durum böyle oldu. Aynı şey Bursa için de olabilir. Çünkü
yani
İstanbul'a çok yakın ya Bursa. Bursa'ya bir gidelim gelelim ki orada bir şöyle bir yanılgı da var, onu da söyleyeyim. İstanbul'dan Bursa'ya otoyollar bedava gidelim diye yola çıkıp otoyolun, yani o otoyolun bedava olmadığını öğrenen ve hüsrana uğrayanlar da olmuş bu arada.
Yap işlet devletler paralı.
Evet, onun da haberleri vardı aynı zamanda. Böyle bir durum da var. Bu arada yap işlet devlet paralı, ceza meza falan deyince aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bu akşam üzeri belli oldu. Hani konuşuyorduk ya seçimden sonra vergi artışı olur, şöyle olur, böyle olur falan diye. Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı da olmaz demişti. Hatırlıyor musunuz?
Ha, ben onu buldum.
Evet.
%20'den fazla olmaz demiş.
Ha pardon, öyle mi demiş? %20'den fazla mı olmaz demiş.
Evet, ben onu buldum. %20'den fazla KDV olmayacak demiş.
Şöyle, KDV oranlarında genel bir artış, evet, olmayacak, evet, demiş. Dolayısıyla genel olmadı.
Genel değil bu.
He, ama özel oldu. Lokanta harcamalarında, yeme içme harcamalarındaki KDV artıyor sevgili dinleyiciler. Bu da yediğimiz içtiğimiz ne varsa bunların hepsine zam anlamına geliyor.
%8'den %10'a çıkıyor.
Evet, %8'den %10'a çıkıyor. İşte seçim sonrası şenlikler böylelikle başlamış oluyor, evet, aslına bakarsanız böyle bir artış durumu da var. Şimdi bayramda bu akşamın konusunun başlığı, bekliyoruz mesajlarınızı. Dinleyicilerimiz bayramda ne yapmışlar acaba, yolda neler görmüşler acaba? Bayramda Nevşehir'e gittim diyor mesela bir dinleyicimiz. Yolda giderken selektör yaptım, Allah'tan ceza gelmedi. Bir de derin kuyu yeraltı şehrine girdim, girmez olaydım. Ne kadar kalabalık, daracık merdivenlerde aşağıdan gelen grupla yolun ortasında karşı karşıya geldik. İnemeden o gruba takılıp geri döndük. Balona binelim, ATV'ye binelim dedik. En erken 4 gün sonrasına randevu verdiler. Vallahi pişman oldum, bayramda bir daha da gitmem diyor bir dinleyicimiz. Mesela Nevşehir'de işte Ürgüp, Göreme, Kapadokya gibi yerlere gidenler böyle şeyler yaşamışlar.
Demek ki orada bu işi yapanlar memnun kaldılar bu bayramda.
Şimdi onlar tabii talep arttığı için
tabii, doğru,
mutlaka kalmışlardır. O sahil yolundan bir kaza haberi var sevgili dinleyiciler. Havuzlu Kavşak Eminönü yönünde bir araç takla atmış. Yeşilköy Köprüsü'ne gelmeden önce oradaki trafik yoğunluğunun sebebi bu. Haberiniz olsun. Ekipler olay yerine muhtemelen ulaşmışlardır. Dinleyicimiz bir dakika önce göndermiş bu mesajı. Ya daha yeni olmuş bir kaza bu arada.
Evet.
İçindekileri yoldan geçenler çıkarmaya çalışıyorlar aracın içinden. İnşallah kimseye geçmiş bir şey olmamıştır.
Meltem diyor ki,
evet,
Albuquerque'nin güneyinde yani El Paso'daydık. 4 saatlik bir mesafedeydik.
Evet.
Kebap, döner, börek yapacaktık size, alacağınız olsun diyor.
Ne diyorsun sen ya? Evet. El Paso'da mı indiniz?
Evet.
Ha.
Alacağımız olsun, evet.
Ay, yapayım mı o espriyi?
Yapma. Ne pasolu bir şey mi?
Pasomuz yoktu o yüzden. Ay. Ay, Mehmet Ayhan kulakların çınlasın. Ya bu arada şöyle, tabii ben oradan paylaşımlar yapınca, Amerika'dan paylaşımlar yapınca birçok dinleyicimizden mesajlar geldi bana. Instagram üzerinden yazanlar oldu. İşte şurasındayız Amerika'nın, buraya gelin, burasındayız buraya gelin, ama bizim tabii belli bir programımız vardı.
Bir de Amerika büyük yani.
Evet, o programa uymamız gerekiyordu. Bu arada ne kadar çok Amerika'da bizi dinleyen ve Türkiye'den oraya özellikle de son 5 yılda gitmiş tırcı dinleyicimiz varmış ya. Tır şoförlüğü yapan.
Çok var.
Ya ne kadar çok varmış. Evet. O kadar çok mesaj geldi ki. İşte biz şuradayız, denk gelemedik. Hay Allah, işte ben o yolu hep kullanıyorum. O yolda ya şöyle tavsiye aldık mesela. O yolda giderken şuraya uğrayın, oranın domates çorbası güzel diye. Amerika'dan resmen bir şeyden, tırcı dinleyicimizden tavsiye aldım, biliyor musun?
Ne güzel.
Evet evet, da orada durmadık biz. Yani daha doğrusu geçmiştik orayı.
Evet.
Çok güzel domates çorbası yapıyorlarmış ama. Varan tesisleri gibi diye. Ya hakikaten bak, ciddi söylüyorum. Böyle tavsiye de geldi yani. Bayramda ben birinci gün dışarı çıkayım dedim, vazgeçtim. İkinci gün dışarı çıkayım dedim, sonra vazgeçtim. Üçüncü gün aynı. Sonra hafta sonu hep yattım. Pazartesiye kadar. Bir de böyle hiçbir yere çıkmayıp yayılıp yatanlar, evin tadını çıkaranlar, tembellik miskinlik yapanlar var.
Var tabii, olmaz mı? İki kişi dört adet meze tabağı.
Evet.
Bir porsiyon soslu ızgara ahtapot.
Evet.
Bir buçuk porsiyon jumbo karides. Evet. Bir buçuk porsiyon kalamar.
Evet.
İki porsiyon hamsi tava.
Evet.
İki adet mevsim salatası. Evet. 35'lik bir içecek.
Evet.
Dondurmalı meyve de ikram.
Güzel.
Ne kadar?
Şimdi fiyata geçmeden önce çok önemli, mühim bir eksikliği.
Yok, o yok.
Yani
o yok.
Istakoz yok.
İstakoz yok.
Gerçekten de ıstakozun olmadığı, yani milletin aslı vekilinin yediğini yemiyorsa milletin ayıbıdır. Ne kadar gelmiş?
Bak bu kadar saydım değil mi yani?
Evet evet, saydın. Ne kadar gelmiş?
2000 lira gelmiş.
2000 lira mı gelmiş?
Çünkü Alexandra Poli'de 58 euro.
He, tamam, anladım.
Dede ağaçta yani.
Peki şimdi madem böyle fiyatlardan konuşuyoruz, ben de bir örnek vereyim size sevgili dinleyiciler. Şöyle.
Ama bir gece şey söylesen.
Neyi?
Şey getirdiler hani.
Ne?
Bizon geldi masaya, o mu?
Ya bizon geldi diye canım. Tamam yani, hakikaten
bir
bunu
kısmı yani.
Bunu insan yiyecek dedim ben de. Şöyle şeyde kaldık değil mi? Albuquerque'de kalırken mi gitmiştik oraya? Böyle bir şey,
evet.
İşte meşhur et restoranı.
Texas mıydı,
neydi? Ha, evet yani böyle çok meşhur. Hani şimdi Texas'tayız ya, Texas eyaleti sınırlı içindeyiz. Dedik yani burada, dedik et. İşte orada hayvancılık falan böyle çok yaygın. Ondan sonra dediler ki yani hem böyle birkaç dinleyicimiz yazdı tavsiye olarak. Hem biz de böyle bir araştırdık, baktık. Orada bir tane böyle çok iyi bir et restoranı bulduk. Gittik. Ondan sonra hakikaten büyük bir yer, böyle çok büyük bir yer. İşte kovboy şapkalı şeyler, garsonlar hizmet ediyor. Yani orada işte böyle bir genel olarak böyle bir kovboy durumu var. Ondan sonra şöyle de bir durumu var bu arada restoranın. Ben onu da paylaştım aslında Instagram'da. Şimdi tam böyle restoranın ortasında ızgara yapılan yeri görüyorsunuz. Yani orada ızgara, ya sizin gözünüzün önünde pişiriliyor.
Evet.
Tam da onun önünde böyle normalden yüksek bir platform var. Bir masa var ve 4 kişi oturabiliyor sevgili dinleyiciler oraya. O her bir kişi için de yukarıda bir ekran var. Şimdi diyorsunuz ki ben bu yarışmaya katılmaya talibim diyorsunuz.
Evet.
Bir yarışma var orada. Yani bir rekabete giriyorsunuz. Challenge var yani. Diyorsunuz ki bir saatte ben bunları yerim diyorsunuz. Bir saatte bunları yerim deyince restoran size bir menü getiriyor. Menüde bir tane böyle büyük kumpir var. Ne vardı başka, hatırlıyor musun sen Sivri? Bir tane şey var, böyle bir büyük bir kumpir var. Ondan sonra işte böyle birkaç tane ekmek var.
Evet,
ama
evet.
Asıl önemli olan bir şey geliyor, bir et geliyor. Etin ağırlığı 2 kilo mu, 2,5 kilo mu galiba?
O civarda bir şey, 2 kilo civarı.
Evet, 2 kilo civarı bir et geliyor size. Yanında bir içecek. Bir saat içinde bunları bitirmeniz gerekiyor. Bir saat dedi mi süre?
Bir saat süresi var.
Evet,
60 dakikadan
evet,
geri sayıyor.
Bir saat süresi var. Diyor ki bunları bir saatte yersen senden diyor hesap almayacağım diyor. Bunların ücretini almayacağım diyor. Biz oraya gittiğimizde 3 kişi vardı. 3 kişi oturmuştu.
Evet.
Onların önüne menü gelmişti.
Sayaçlar geri doğru sayıyordu.
Sayaçlar geriye doğru sayıyordu. O sırada bir 4. kişi daha geldi. Bu arada bu diğer 3 kişinin 2 tanesi bayağı böyle şeydi hani böyle
İri.
Çok irillerdi yani hakikaten böyle çok kilolulardı.
Yani obez boyutunda irilerdi.
İleri derece obez, hani var ya böyle Amerikalılarda işte zayıflama programlarındakiler gibi çok böyle karşılıklı oturuyorlardı. Onlar yiyorlardı. Onlara göre daha böyle zayıf olan biri, sonra bayağı ince biri geldi. Ve bunlar iddiaya girdiler. Yani iddia işte o şey süre başladı. Biz de o sırada yemeğimizi yiyoruz, izliyoruz. Dördü de bitirdi bu arada. Dördü de yedi. Sonra yemek bittikten sonra biz dışarıya çıktık, arabaya bindik, bizim karşımıza park etmiş arabada o iddiaya girenlerden ikisinin aynı arabada olduğunu anladık, meğer onlar baba oğulmuş.
Ya evet, baba oğul akşam yemeğine gelmişler ya.
Baba oğul akşam yemeğine gelmişler. Onu yediler, 2 kilo et, hatta 2 kilodan fazla, ve onu yediler ve bedavaya getirdiler. O sırada telefondan bakıyorlardı. Muhtemelen bedava tatlıyı nerede yeriz diye herhalde ona bakıyorlardı.
Ama çok iddialıymış yani, o eti görünce anladık. Yok, yani yok. Yerim falan dersin belki ama.
Yok, kolay.
Öyle yanında o kumpiriyle, ekmeğiyle, bilmem tabii, nesiyle falan.
Kolay değil. Kolay değil onu yemek. Şuna geleceğim. Orada işte ben de böyle bir, nasıl diyeyim ben, ağırlığı herhalde böyle bir
600 gram falan.
600 gram yoktu be. O kadar değil, yuh. 250, 200, 270 gram civarında ya da 300 gram diyelim. Bir
diyelim,
et,
diyelim.
Bir et geldi. Ben fotoğrafını paylaştığım için söylüyorum. Bunu da fiyatın ucuzluğunu anlatmak için söylüyorum. Yani o et işte yanında yok patatesi, salatası, osu, busu, bilmem nesi. Ya diyor ki işte bunun diyor yanına diyor iki tane diyor yanına istediğiniz şeyi söyleyin diyor. Diyorum ki ya tamam, bunun yanına patates gelsin diyorum. Başka diyor. Ya başka yok diyorum. İki tane hakkınız var diyor, seçebilirsiniz diyor. Ona ücret yazmıyor yani. Dedim tamam, bir de şu gelsin diyorum. Onlar zaten hayvani boyutta.
Ana yemek gibi geliyor
ana
zaten.
Ana yemek gibi geliyor zaten. Yan gibi gelmiyor ki. O et işte ne bileyim ben, içecek, o su bu su bilmem nesi falan filan. Bakın ben tek başıma, yani benim yediklerim sadece benim yediklerim 1000 lira civarında tuttu. 1000 lira civarında tuttu. Yani 300 gram etten bahsediyorum. 300 gram et. Yanında işte içecek. Ondan sonra önden gelen işte böyle bir şeyler vardı önden.
Kuver diyelim mesela. Kuver değil, biz söyledik
ya,
gerçi.
Hayır hayır değil yani, ön ne derler ona.
İşte, ön bir şey var, burada söylemek istemiyorum şimdi.
Ya hayır değil işte.
Ön hazırlık diyelim.
Ya kardeşim önden söylüyorsun ya. Ne diyor, ne diyorduk ona bak.
Meze mi?
Türkçesini unuttum. Meze değil be. Başlangıç. Başlangıç deniyor ya, başlangıç diye yazıyorlar menüde. Başlangıçlar işte soğuk. Ya da işte böyle kızartma mızartma falan gibi başlangıç. Onları da söyledik. Onlar da var yani. Yani bütün bunlara bir kişi 1000 lira bile değildi. Yani et restoranına bugün Türkiye'de gittiğinde, ve bu arada benim hayatımda yediğim bak en lezzetli etlerden biriydi, onu da söyleyeyim. En lezzetlilerinden biriydi. Yani dedikleri kadar varmış. Yani bizdeki oraya geleceğim, gıda enflasyonu inanılmaz. Şimdi bu tatilde özellikle Yunanistan'a gidip gelenler bunu net bir şekilde gördüler. Sadece Yunanistan'a gidenler değil, dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani Avrupa'ya da gitseniz, Fransa'ya da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz, nereye giderseniz gidin. Gerçekten yeme içme Türkiye'den ucuz. Ne yerseniz yiyin Türkiye'den ucuz. Bu inanılmaz bir şey ya. Hakikaten çok acayip bir şey. Yani bizdeki gıda enflasyonu, yani enflasyon genel olarak bir problem ama gıda enflasyonu bence daha büyük problem. Bir de dünyada gıda fiyatları geriliyor. Pandemiden sonra sürekli geriliyor.
Evet.
Yani gıda enflasyonu dünyada ortalama olarak da tersine çalışıyor. Bir bizde, böyle bir iki ülkede daha fiyatlar aşırı yükseliyor. Böyle
ama
bir...
ne yedik ya?
Ama hakikaten yani bittiğinde yemek dedi ki yani yedik ama iyi yedik falan diye.
Ertesi gün
yani.
Bir daha bir şey yemeyiz gibi saçma sapan bir iddia ortaya attı.
Evet, bir de öyle şeyler söyledik.
Sonra... Hiç geçerli olmadı, sabah kahvaltıya nereye diyor.
3 araba peş peşe Antalya'ya gittik. Önden giden araç bize radarları söyledi. Güzel güzel gittik. Geldik, ceza yok diyor bir dinleyicimiz. Şimdi ne zaman geldiniz? Bu ceza yok konusunda bence çok erken konuşmayınız.
Çünkü o ceza sonra gelebilir yani.
Evet evet, yani ben söyledim dinleyicilerimize. Seçimden sonra itibariyle bütün kameralar, bütün EDS'ler, bakın ne var ne yok hepsi tıkır tıkır çalışmaya başladı. Çünkü para lazım. Çok net bir şekilde para lazım. O yüzden bundan sonra o çalışmıyordur, bu çalışmıyordur, ben oradan ceza yemiyorum falan. Bence hiç oraya girmeyin diye düşünüyorum ben. Dikkat edin yani. Bayramda Dikili'den İzmir, İzmir Dikili'den İstanbul'a 9 saatte gelebildik. O da cumartesi günü geldik diyor bir dinleyicimiz. İşte cumartesi günü gidelim, pazara bırakmayalım şeklinde yapılan uyanıklıklar genelde hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü sizin gibi düşünen çok fazla insan var. Çok. Hatta şöyle de var. Pazar günü dönenler olur, biz cumartesi dönelim diyenler de çok olur. O yüzden biz cuma dönelim diyenler de yolda patlamışlar.
normal.
Onu da biliyorum ben. Çanakkale'den dönenler vardı benim tanıdığım. O Çanakkale'den dönüşte şeyden Malkara'dan çıktıktan sonra biliyorsunuz Malkara'dan bu Kınalı'ya kadar olan bir bölüm var. O bölüm adım adım gidilmiş. Cuma gününden bahsediyorum bak cuma. Cumartesi değil
tabii
pazar değil.
Tabii insanlar erken çıkalım dediler ama
işte diyorum,
çoğunluk düşünmüş bunu.
Tedbirciler bir de daha büyük tedbirciler. Perşembeden döndüyseniz tamam orada bir sorun yok. Ama o zaman da tatili çok fazla yemiş oluyorsun.
Tabii
o da
canım
saçma
yiyorsun
oluyor
gidiyor yani.
Bayramda siz ne yaptınız acaba diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimizle bu akşam soruyoruz. Bu arada reklama gitmeden önce bir mini yarışmamız olacak. Şöyle, şimdi bugün günlerden salı sevgili dinleyiciler.
Evet.
Sabah programını dinleyenler, ben şimdi bugün günlerden salı dedikten sonra muhtemelen hemen arkasına digi digi dal dal digi dal dal demişlerdir. İşte bu digi digi dal dal digi dal dalı. Soner Olgun'la birlikte canlı söylemek istiyorsanız
evet.
Önümüzdeki cuma akşamı yani 19 Nisan cuma akşamı Soner Olgun Zarifi'de sahneye çıkıyor sevgili dinleyiciler.
Güzel.
Evet, Beyoğlu Zarifi'de Soner Olgun'u izleyebilirsiniz. Bir özel gala gerçekleştiriyorlar Zarifi'de önümüzdeki cuma akşamı. Şayet gitmek istiyorsanız da hemen şu telefonu arayıp rezervasyon yaptırabilirsiniz. 0212 293 54 80'i arayabilirsiniz. Ya da 0501 377 2099'u arayabilirsiniz.
Zaten her yerde Zarif restoranın numarasını bulursunuz.
Evet, bulabilirsiniz ama bu numaralardan da arayabilirsiniz. Şimdi biz bir dinleyicimizi, bir çifti daha doğrusu bu özel galada Kafa Radyo'nun misafiri yapmak istiyoruz.
Oo, süper.
Zarifi'de.
İşte
bir,
bu.
Evet, bir dinleyicimizi Zarifi'ye göndereceğiz.
Evet.
Nasıl yapacağız bunu? Bir mini yarışma yapacağız.
Evet.
Bir soru soracağız. Sorunun doğru yanıtını ad, soyad, adres ve telefon numaranızla birlikte lütfen bu bilgileri eksiksiz yazın. Bu arada İstanbul dışından da isterseniz yarışmaya katılabilirsiniz. Ama cuma akşamı İstanbul'a gelebilecekseniz yazın. Yani cuma akşamı ben evet kazanırsam giderim diyorsanız, gelirim İstanbul'a diyorsanız.
Dinleyenler için söyleyelim yerini de.
Beyoğlu'nda.
Beyoğlu'nda.
Beyoğlu'nda ya, Beyoğlu'nun göbeğinde.
Evet.
Yani İstanbul'da Taksim'de
yani.
Beyoğlu'nda. Ulaşım her türlü kolay. Yani toplu taşımayla, metroyla gidebilirsiniz, otobüsle gidebilirsiniz, dolmuşla
ya,
gidebilirsiniz.
Kendi aracınla gidebilirsiniz. Kendi nasıl aracınız, istiyorsan
nasıl
yani.
İstiyorsanız. Bence kendi aracınızla gitmeyin. Dönüşte problem olmasın diye söylüyorum ben. Neyse.
Evet.
Neticede bir dinleyicimizi cuma akşamı Zarifi'ye gönderiyoruz. Bir çifti gönderiyoruz. Sorunun doğru yanıtını yarışma@kafaradyo.com adresine e-posta olarak göndereceksiniz. Doğru yanıtı gönderen 500. e-postayı gönderen dinleyicimizi misafir ediyoruz Zarifi'de Soner Olgun özel galasında. Sorumuz da şu. Hazır mısınız?
Zarifi'nin soyadı nedir mi?
Zarifi'nin soyadı nedir mi? Böyle soru olur mu ya?
Olmaz tabii, saçma yani.
Şöyle bir soru soruyoruz. Zarifi İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nin bir dakika, İstiklal,
bir yani.
İstiklal Caddesi'nin bir paralelinde.
Evet.
Peki İstiklal Caddesi
hangi paralelinde? Dördüncü paraleli mi?
Ve Zarifi'nin ve Zarifi'nin olduğu bölüm, yani o bölge hangi ilçenin sınırları dahilinde? Hangi ilçenin sınırları dahilinde?
Az önce söyledim.
Şimdi ben az önce söyledim de acaba öyle mi?
Yalan söylemiş olabilirsin yani.
Yani bilemiyorum. Zarifi İstiklal Caddesi'nin bir arkasında. Dolayısıyla hangi ilçenin, İstanbul'un hangi ilçesinin sınırları içinde? yarışma@kafaradyo.com. WhatsApp'tan yazmayın, lütfen e-posta olarak gönderin. Buradan bir çifti 500. doğru yanıtı gönderen dinleyicimizi cuma akşamı Zarifi'de Soner Olgun'a gönderiyoruz. Bir çifti bir kez daha hatırlatıyoruz ve bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Salı gününün akşamındayız. Ve bayramda siz nasıl bir yolculuk gerçekleştirdiniz? Nereye gittiniz? Ne yaptınız? Yolda neler oldu? Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Çünkü bizim de çok uzun bir yolculuğumuz oldu. Biz de tabii gezdiklerimizi, gördüklerimizi bir yandan anlatıyoruz. Aynı zamanda bugünün şöyle bir özelliği de var bu arada sevgili dinleyiciler. Bugün yani 16 Nisan. Dünya pijama ile işe gelme günüymüş.
Evet.
Evet, böyle bir günmüş.
Gitme günüymüş ama işte, gelme günü olarak gitme, kendiniz gelince.
Evet evet, yani pijama ile işe gitme günü. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli ülkelerinde böyle etkinlikler yapılıyormuş. İnsanlar işe pijama ile geliyorlarmış. Böyle takım elbiseyle bile gelenler.
Eğlenceli oldu be.
E tabii, eğlenceli oldu. Biz de bugün sağ olsun.
Ama sen, yani seni ben biraz daha böyle şey bekliyordum.
Çizgili.
Yo, hayır hayır, daha böyle bir V yakalı, altında bir hafif şortu.
Ha yo, ben öyle ya, daha böyle hani tam mevsim dönmedi ya, daha böyle tam şorta geçmedim, hala böyle uzun pijamalar giyiyorum.
Ama yani Zeki dedi ki iki tanesini birden giymiş gibi sanki dedi, benim pijamayı da giymiş gibi geldi bana
ya
dedi.
Bu Zeki Kayan Coşkun, bir şey söyleyeceğim, gerçekten de yani ben olmasam. Mesela ne yapacak mesela bu iki saatlik programını nasıl acaba dolduracak? Aa. Yani ben olmasam gerçekten de yani böyle bir programda bir şeye takar, öbür programda dinleyicisine beste yaptırtır bilmem. Şimdi ben bir beste yaparım Zeki Kayan Coşkun'la ilgili, bir de üç isimli zaten, ona beste yapmak çok daha kolay olur. Bir beste yaparım, ondan sonra onu da böyle şey yaparım, playliste koyarım, günde 8 sefer radyoda çaldırırım. Da yapmıyorum.
Yani
arkadaş.
Ben...
Gelmedi. Dedik ki gel, sana da pijama dedik ayarlayalım. Gireyim ben, gelemem de şöyle de, orada işim var da, burada bilmem ne de, yan yattı da çamura battı. Gelmedi yani.
Pijama giymeye çekiniyor galiba.
Ya olabilir.
Toplum önünde pijama giymeye henüz açık değil galiba.
Hayır, şöyle, giydiği pijamalar muhtemelen çok açık olabilir. O yüzden toplum önünde giyilemiyor.
Abi bir şey diyeceğim, şimdi pijama deyince. Hakikaten bak, şeyler vardı. Çok şık pijamalar gördüm ben.
Evet evet.
Murat Seymen ne seçmiş öyle?
Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bir kere Dagi'ye çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olsunlar.
Biz bugün radyoya gelirken giydiğimiz pijamalarla ilgili bir video çektik sevgili dinleyiciler. Öznur sağ olsun bu videoyu çekti ve aynı zamanda seslendirdi de. Mutlaka Kafa Radyo'nun Instagram hesabına girmenizi ve bu videoyu izlemenizi, Reels videosunu izlemenizi öneriyoruz. Özellikle iki pijama sahibine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir tanesi Şeref abi. Şeref abinin canlı yayın arabasından pijama ile inişi var ki dün gece radyoda kalmış kendisi.
Evet.
Sırf bunun için kaldığına yemin edebilirim ama ispat edemem. Çünkü şey dedi, işte ben dedi seyahat var dedi, hazırlanacağım dedi, işte arabayı dedi muayeneye götüreceğim, şöyle yapacağım böyle yapacağım dedi. Dün gece radyoda kaldı, pijamalarını giymiş, canlı yayın arabasında yatmış. Onun çıkarken bir görüntüsü var ama tabii asıl görüntü gerçekten de Murat Seymen'in pijamaları, muhakkak görmeniz lazım sevgili
abi,
dinleyiciler.
Bak, içindeki ruhunu gerçekten yansıtan pijamalar
evet,
olmuş.
Evet.
Ki kendi seçti zaten.
Şöyle söyleyeyim, herkes pijamasını Dagi'den kendi seçti bu arada. Kimseye hani şunu giy bunu giy yapmadık biz. Evet. Herkes kendi pijamasını kendi seçti. Murat Seymen hür iradesiyle, özgür iradesiyle o pijamayı seçti. Siz gördüğünüzde muhtemelen çok şaşıracaksınız. Fakat biz şahsen hiç şaşırmadık.
Yani, bu arada tabii önemli olan bir şey var.
Evet.
Eğer izlerseniz videoyu,
evet,
altına en şık kim olmuş, heh, onu yazmanızı istiyoruz.
Onu yazabilir misiniz?
Sizce en şık kim olmuş?
En şık, yani giydiği pijamalar içinde en şık hangi Kafa Radyo çalışanı olmuş, onu da yorumlarda bize yazmanızı rica ediyoruz. Hemen girip bakabilirsiniz. Gel, ama Murat Seymen, ben kendi oyumu...
Ama sen şu an yönlendirme
yok. Yönlendirme yok değil, fikrimi
belki
söylüyorum.
Belki insanlar sana oy verecekler.
Yok.
Belki Işıl'a oy verecekler.
Ha, olabilir.
Belki... Bir tane var ya, öğlen yayın yapıyor hani. Ona öyle diyecekler ya.
Öğlen bir tane yayın yapıyor kim ya?
Var ya ya. Ortada böyle dolaşıyor saldıra yandı gibi.
Salih. Salih mi diyorsun sen?
Aha, Salih.
Ama bir şey diyeceğim, Salih pişti olmuş ya.
Ama evet, onlar ikisi aynı pijama seçti. Evet, evet. Çünkü kadın erkek birlikte giyiyormuş.
Evet, yani. Unisex'miş, öyleymiş o. Dagi de o pijama öyleymiş. Neyse, dediğim gibi Kafa Radyo'nun Instagram hesabına girin, videoyu izleyin. Ama lütfen yorumunuzu altına mutlaka yazın. Onu merak ediyoruz gerçekten de. Burada çünkü sabah şey oldu, ben şıkım, hayır ben oldum, hayır benim güzeldi, sana oturmamıştı o falan, şort olur mu o bacaklara falan gibi böyle... Çeşitli yorumlar yapılıyordu kendi aralarında da. Bakalım sizin fikriniz ne? Onu tabii merak ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bayramda ne yaptınız acaba diye konuşmaya. Bakalım dinleyicilerimiz ne yapmışlar? Nereden nereye gitmişler? Bak, neler olmuş?
Demiştin ya sen. Mesela Ayfer diyor ki biz bayramda İzmir'den İstanbul'a geldik.
Evet.
Bayramın ikinci günü.
Evet.
Tarihi Yarımada'ya gittik.
Aferin size.
Yerebatan Sardıcı'na gitmek için.
Evet.
Korkunç bir kalabalık vardı.
Evet.
Yerebatan'ı gezip koşarak uzaklaştık diyor.
Ha, girebildiniz Yerebatan Sarnıcı'na.
Beklemişler. Mecbur İzmir'den gelmiş abi.
Güzel, büyük başarı. Sabrınızdan dolayı tebrik ediyorum. Ben öyle durumlarda asla beklemem. Asla beklemem. Yani o kalabalıkta beklerken benim böyle şey oluyor. Sinir katsayısı yavaş yavaş artıyor, evet, artıyor, evet, artıyor, evet, artıyor. Dolayısıyla o müzeye, o kalabalıktan, o kuyruğu bekledikten sonra girince o sinirle biz keyif alamıyorum yani.
Evet.
Olmuyor. Bir de içerisi de kalabalık
doğru,
oluyor.
Doğru, çok stres basıyor.
Bayramda trafik sakin olur diye iptal etmediğim dersime gittim diyor bir dinleyicimiz Esra. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Öğrencim Yenibosna'da ve ben perşembe günü trafikte, metrobüste ve kaldırımlarda dahil olduğum kalabalık yüzünden hayattan soğudum.
Çok normal.
Derse gittiğimde ben bitmiştim zaten. Dönüşte metrobüse binmem bile yarım saatten uzun sürdü. Korkunç bir gündü. Ne anlatsam yetmez. İstanbul boşalmamış, bayramda dolmuştu resmen.
Evet.
Ve sokaktaki insanların çok azı da Türktü bu arada diyor. Yani tabii gönül ister ki bir turizm patlaması olmuş olsun da dünyanın dört bir yanından insanlar tatile gelmiş olsun. Ama
yani bayramda zaten ama, herkese bayram değil ki.
İşte ama öyle değil. Öyle değildi maalesef İstanbul'da yaşayan göçmenler. Şimdi sığınmacılar diyelim ya da neyse. Sayılarını devlet resmi rakam olarak 2 milyon falan diye açıklıyor ama değil. Yani onun çok daha üstünde olduğunu zannediyorum bu bayramda hep beraber görmüş olduk. Bayramda Çanakkale'ye şehitliğe gittim diyor Pınar. 48 ülke gezdim. Çanakkale şehitliğini 50 yaşımda gördüğüm için kendimden utandım. Her Türk'ün muhakkak gitmesi görmesi gereken bir yer diyor.
Doğru ama kendinden utanma bak, gitmişsin ne güzel, 50 yaşında da olsa gitmişsin
evet,
yani.
Evet biraz geç olmuş ama şöyle yani mutlaka siz de şey diyebilirsiniz canım, ben de gördüm işte, çok belgesel izledim, haberlerde izledim falan filan da oraya gittiğinizde yaşadığınız duyguyu emin olun hiçbir yerde yaşamamışsınızdır. Yani evet, bunu evet. Çanakkale şehitliklerine gidince
böyle bir
anlıyorsunuz.
Böyle tüyler ürperiyor yani,
evet, evet,
orada
yani
gerçekten.
Oradaki duygu, yaşadığınız duygu gerçekten bambaşka bir şey.
Çok karışık işler oluyor.
Ben ilk lisedeyken gitmiştim. Lisede bir geziyle, yani böyle bir okul gezisiyle Çanakkale'ye gitmiştik. İlk o zaman yaşamıştım. Sonra ne zaman gitsem en ufak bir azalma da olmadı o duyguda, biliyor musun? Hiç değişmedi yani.
Evet.
Tersine göç yaptım ben. Bursa'dan İstanbul'a geçtim.
Çok iyi.
Gelirken de giderken de karşı istikamet doluydu. Hele dönüşte cumartesi akşamı döndüm. Herkes bir gün önce döneyim deyip pişti olmuştu.
Tersine değil seninki de. Seninki de normal göçlerden biri olmuş.
Ama şey hani yoğunluk yaşamamış en azından. Yani.
Ha evet, o açıdan öyle de İstanbul'a gelmiş yani. Bayramda Scarlett'in aramasını bekledim.
Evet.
Kurabiye yanına baklava ekledim.
Evet.
Virüs gelebilir diye tüm arşivi yedekledim diyor.
Ha. Bilgisayar başında geçirmişsiniz.
Bilgisayar başında Scarlett'in aramasını beklemiş.
Bakalım diyor ki bir dinleyicimiz, biz Arefe günü ani bir kararla İstanbul'dan Giresun'a tedavi gören annemi ziyarete gittik. Oradan Samsun Bafra'ya ablama, oradan da ameliyat olan kayınvalidemi ziyaret için Ankara'ya gittik. Pazar sabahı da İstanbul'a geri döndük. Toplam 31 saat araç kullandık. 24 saatini ben, 7 saatini kocam sürdü. Ben araba kullanmayı çok seviyorum. Bu bayram bizim için unutulmazdı diyor dinleyicimiz.
Vay be.
Ne güzel yapmışsınız.
Bayağı gezmişsiniz yani.
Mutlusunuz da bir de araç evet, kullanmaktan. Güzel.
Bayramda sabahın erken saatinde Emirgan korusuna gitmek gibi bir hata yaptım.
Evet.
Sabah her şey çok güzeldi. Erkenden kimse yoktu.
Evet.
Sonrası kabus kalabalığı diyor.
Evet. İstanbul'dan Mersin'e ailece 3 araba tatile gittik. Bayramda diyorlar.
Evet, İstanbul'dan 3 araç. Mersin'e.
Giderken bir araba elektrikli olduğu için şarj istasyonu bulmak çok zordu. Otoyoldan çıkmak zorunda kaldık. Molalarla 10 saatte gittiğimiz yolu 12 saatte gidebildik. Ha. Bak şimdi demek ki böyle bir verimiz var elimizde. İstanbul'dan Mersin'e elektrikli otomobille normalde 10 saatte gidebiliyorken normal otomobille 10 saatte gidebiliyorken elektrikli üzerine 2 saat koyuyor.
Ama yani şarj istasyonları doluyor.
Dönüş cumartesi korkunçtu. Niğde Ankara otoyolunda tabelaları var ama dinlenme tesisi yok. Şimdi burada bir parantez açayım ben. Biz bunu hep söylüyoruz. Niğde otoyoluna girecekseniz eğer, Ankara'dan Niğde otoyoluna girdiğinizde başında var, sonunda var. İçinde bir şey yok. Yani dinlenme tesisi var, tabelası var ama dinlenme tesisi yok. Benzin almak için ya da dinlenme tesisi için muhakkak yoldan dışarı çıkmanız gerekiyor. Nitekim dinleyicimiz de bunu yaşamış. İlk dinlenme tesisinde tuvalet benzin kuyruğu çok uzundu. Bir sonraki dinlenme tesisine kaç kilometre var sonra belli değil ama gireriz diye düşünüp devam ettik fakat mümkün değildi. Hepsi aynı şekilde rezaletti. Sonuç olarak dönüş 15 saat sürdü diyor.
Powerbank? Yani powerbank olsaydı yolculuğumuzu.
Araba...
En azından bir istasyondan bir istasyona giderken.
Arabayı şarj etmek için.
Biraz büyük olacaksın canım.
O bayağı büyük. Arkasında böyle bir romorkör falan takmak lazım. Öyle bir şeyle. Aslında fena fikir değil ha.
Ne o?
Yani böyle, böyle şey. Arkada şöyle.
Çalışır mı yani?
Jeneratör al.
Jeneratör mü?
He.
Yolda olmaz herhalde.
Vardı ya öyle bir tane görüntü vardı. Yol kenarında kalmış bir tane Tesla var Amerika'da. Adam böyle bir yanaşıyor. Onun da elektrikli otomobili var. Hayırdır diyor, bir sorun mu var, yardımcı olayım diyor. Yo diyor, hallediyorum ben diyor, şarj ediyorum arabayı diyor. Nasıl şarj ediyorsun ya diyor. Adam bagajı bir açıyor. Bagajda jeneratör var. Mobil jeneratör. O çalışıyor. Oradan gelen elektrikle de arabayı şarj ediyor.
Vay.
Şarj ettikten sonra yola çıkıyor, devam ediyor.
Anki Tesla reklamı gibi olmuş yani.
Biraz öyle olmuş ama maalesef özellikle bu Niğde otoyolu için söylüyorum. Gerçekten evet. De o yolda elektrikli otomobil için şarj istasyonu problemi çok büyük, haberiniz olsun. Girerseniz o yola bildiğiniz kalırsınız yani, bilginiz olsun.
Evet, doğru.
Bu arada elektrikli otomobil demişken bugün Hyundai Ioniq 6 geldi bana. Onu
sana
kullanacağım.
Mı? Hayırlı olsun ya çünkü.
Yo yo, hayır yani test maksatlı geldi.
Ha.
Test aracı. Şimdi ben bir elektrikli otomobil kullanacağım bugünden itibaren.
Bayağı şurada ikonik duruyor kapı, değil mi?
Evet evet. Hmm. Bayağı güzel. Yani böyle hakikaten görünüm dışarıdan yani, evet. Görüntü acayip.
Elazığ, Diyarbakır, Mardin gezdim.
Evet.
Ama Mardin'de bildiğin insan kaynıyordu. Sanki ülkenin hepsi Mardin'e toplanmıştı. Aşırı kalabalıktı. Çok yorgun ve güzel saatler geçirdim diyor.
Evet, Mardin çok kalabalıkmış gerçekten ya. Orada da böyle acayip yoğunluk varmış. Tatile motosikletle gittim diyor bir dinleyicimiz bayramda. Trafikle ilgili hiç sıkıntım olmadı. Kaz Dağları'nı gezdim. Kesinlikle Amaroklu o bölgeyi bir keşfe çıkmak lazım. Çıkman lazım diye yazmış bir dinleyicimiz.
Ha, doğru olabilir.
Şimdi Kaz Dağları deyince ben o Kaz Dağları'nın büyük bölümünü biliyorum. Yani büyük bölümünü daha önce gitmiştim, keşfetmiştim var, öyle söyleyeyim.
Ama şey diyor, siz Amaroklu ya, normal yoldan defa... gitme diyorsun.
Ya evet, öyle arazi.
Aradan şeylere gireceksin, evet, arazi. Evet.
Şimdi arazi yok.
İnsanlar orada arada tayini ağızlar falan, onları böyle aşarak onların yanından geçeceksin yani.
Şeyle, arazi aracıyla.
Basacaksın geçeceksin yani.
Nasıl basacağımı bir daha söyleyebilir misin? Bir daha yapar mısın o sesi, nasıl? Bu ne? Arazi aracıyla basma sesi bu mu?
Yani gürültü çıkaracaksın yani insanların yanında.
Şimdi bu arada bayramda diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimizin yazdıklarına bakıyoruz ama demin anlatıyordum, yarım kaldı. Biz de tabii uzun bir uçak yolculuğu yaptık. İstanbul'dan Air France'da Paris'e uçtuk. İstanbul'dan Paris'e uçarken ilk defa o uçak modeliyle bir seyahat gerçekleştirdim ben. A220 ile uçtuk. Şimdi
evet.
Türkiye'deki havayolu şirketlerinde A220 yok. A220 dediğimiz uçak biraz daha aslında ufak bir uçak. Yani A320'leri biliyoruz biz mesela.
Evet.
Türkiye'de A320 çok fazla havayolu şirketinde var. Ama A220 yok. İlk defa bir A222 ile uçtum. 220 ile uçtum ben. Gayet şeydi, konforluydu, gayet güzeldi yani.
Sen ilk defa uçmuyordur, biz de ilk defa uçmuşuzdur.
Tabii, doğal olarak siz de ilk defa uçmuşsunuzdur kesin. Ve mümkün değil benden ayrı uçmuş olmanız.
Ama bayağı büyük uçak ya.
Yani büyük uçak derken bölgesel uçuşlar için çok tercih edilen bir uçak aslında. Hani Türkiye'de keşke o hale gelebilse havacılık. Yani bu kadar çok havaalanı yapıyoruz ama insanlar uçakla yolculuk etmiyorlar. İşte yapıyorlar havalimanını mesela, işte bu Zafer Havalimanı hedef tutmuyor. Niye? Çünkü Zafer Havalimanı'na uçmuyor kimse. Halbuki böyle küçük uçaklarla örneğin Zafer Havalimanı'ndan sadece İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'e değil. Yani farklı yerlere de uçuşlar yapılabilir. Ne bileyim ben, oradan mesela Van'a uçuş olabilir. Bu uçaklar ama bölgesel uçuşlar için kullanılan bu uçaklar şöyle kullanılıyor. İşte bu uçak, ben örnek veriyorum, Kütahya'dan, yani mesela İzmir'den kalkıyor, Kütahya'ya iniyor. Kütahya'dan kalkıyor işte mesela Kayseri'ye iniyor. Kayseri'den kalkıyor Van'a gidiyor. Böyle 3-4 bacaklı yolculuklar oluyor. Bu eskiden Türkiye'de vardı, artık yok. Olsa hani belki daha yoğun kullanılabilir. Bu uçakların da yolcu kapasitesi daha düşük olduğu için havayolu şirketlerinin de hem maliyeti daha düşük oluyor. Onların motorları daha ufak olduğu için ve yakıt tüketimi daha az olduğu için, hem de uçakların doluluğu ile ilgili problem yaşanmıyor. Ya böyle bir uçak aslında A220. Neyse, biz bu A220 ile, bu arada yepyeni bir uçaktı. Daha
abi
bir yaşında.
Çok şeydi, güzeldi ya.
Bir yaşında bile değildi.
Bana bir oda vermişler mesela, çok iyi diyor.
Oda mı?
Oda yani, evet.
Abi o değil, şeyden bahsediyorum ben. İstanbul Paris uçuşundan bahsediyorum.
Ha, sen burayı söylüyorsun.
Ben burayı söylüyorum. Tamam. Sonra Paris'ten Houston'a yine Air France'la uçtuk. Orada da yine ben ilk defa uçtum. A350 ile Airbus, evet, 350 ile uçtuk. Airbus 350 900'dü galiba bizim uçtuğumuz uçak. Bu uçak da yeni bir uçaktı. O da daha böyle kaç yaşındaydı ya?
Daha minik, 3-4 yaşında falandı galiba.
Ya galiba evet ya, minik derken.
Ya minik derken yani daha çok genç yani.
Çocuk yani daha böyle.
Hayır, hani çok genç yani.
Hayat daha tecrübesi henüz daha gelişmemiş.
Ya çok yeni bir uçak yani.
Evet, yeniydi yani. Ben ilk defa bu arada A350 ile uçtum. Çok güzeldi yani, kabini de çok güzeldi, çok,
çok
rahattı
iyiydi, çok
hakikaten
rahat.
De bu arada ben bilgi verirken Instagram üzerinden A350 ile, yani Airbus 350 ile ilgili, o sırada bir dinleyicimiz bize şöyle bir şey yazdı, bana şöyle bir şey yazdı, onu ben paylaşmak istiyorum uçarken bunu da bilin diye. Ben çünkü öğrendim ve gurur duydum, çok mutlu oldum. Bu güzel kuşun diyor, yani A350'nin diyor dinleyicimiz, bir saniye. Kanat, kanatçık, yani aileron olarak geçen ve uçağın sağa sola yatmasını sağlayan kanattaki uçuş yüzeyleri bizim tarafımızdan tasarlandı ve tek üreticisi de biziz. Kim burası? Biz dediği neresi? Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi TUSAŞ tarafından tasarlanmış ve Airbus'a bu parçayı üreten sadece burasıymış, TUSAŞ'mış, Türkiye'ymiş. Ekibimle birlikte 2008 yılından beri yürüttüğümüz bu programla gurur duyuyoruz. Sizin de bu uçakla uçuş yapmanız bizi çok mutlu etti diye Ankara'dan, TUSAŞ'tan bir dinleyicimiz yazmış, göndermiş. Fırat Dengiz yazmış, göndermiş. Ben de kendisinin şahsında onu ve tüm ekip arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Uçaktayken okudum ve uçarken ayrı bir gurur duydum tabii bir yandan.
Ayrıca
da.
Ayrıca biz o uçakta kameralar vardı. Mesela arka dikmedeki kameradan da o kanatları görüyorduk.
Evet,
yani
evet.
Hakikaten güzeldi.
Uçağın inişini, kalkışını, manevrasını, evet. Kalkışını, inişini özellikle izlemek gerçekten çok keyifli oluyor. Çok güzel oluyor. Neyse, bu uçuşla Houston'a ulaştık. Dönüş uçuşumuzda Los Angeles'tan Amsterdam'a oldu. Orada da bir 787 Dreamliner'la uçtuk. O da gayet güzel bir uçak. Özellikle bu şey kompozit gövdesi olan, dolayısıyla ağırlığı daha az olan ve daha az yakıt tüketen bir uçak. Yani bir nevi daha çevreci bir uçak da diyebiliriz aslında. 787
Dönüş, KLM.
Evet evet, Dreamliner için KLM'le döndük. Onunla da gayet güzel. Hatta şöyle bir şey oldu. Müthiş bir kuyruk rüzgarı vardı. Yani şeyden batıdan doğuya doğru.
Yani iyi rüzgar aldık arkadan.
Evet evet, arkadan iyi rüzgar aldık. Bir ara uçağın sürati böyle 1100 kilometrelere kadar falan çıktı.
Ya boşa attı yani kaptan.
Boşa atmadı canım.
Yani gibi, yani gibi. Öyle anlatalım
boşa,
yani.
Boşa atmadı da.
Ya o... şimdi soracağım, nasıl anlasın abi, onu anlat işte yani.
Yani uçağın gittiği.
Boşa attı yani, 1100 uçağın kilometreye çıktı. Rampa aşağı gidiyoruz.
Hayır
gibi.
Öyle değil. Uçağın gittiği yöndeki rüzgar çok kuvvetli olduğu için kuyruk rüzgarı diyorlar ona. Uçağın sürati de arttı. Dolayısıyla biz olmamız yani varmamız gerekenden yaklaşık böyle bir 40 dakika daha erken indik Amsterdam'a.
Evet. Bu arada bütün Amsterdam şaşkınlıkla bizi bekliyordu.
Hayır, bütün Amsterdam beklemiyordu da Amsterdam'da Schiphol Havalimanı'nda acayip bir rüzgar vardı dün. Hatta bazı uçuşlar iptal olmuştu. Evet. Gerçekten biz inerken de çok kuvvetli bir rüzgar vardı. O kuvvetli rüzgara rağmen hakikaten pilotu da tebrik etmek lazım. KLM pilotunu çok böyle başarıyla böyle bayağı
evet.
Güzel indik yani.
Ekip de çok iyiydi bu arada.
Evet,
çok
evet.
İlgilerdi,
dönüşte de yine KLM'le Amsterdam'dan İstanbul'a uçtuk. Bir 787 ile Boeing 787 pardon 737 ile geldik. Kalkarken yine acayip bir rüzgar vardı.
Vardı.
Yani şöyle, uçak teker kesti. Yani böyle tekeri kalktı. Havalandığında bir sola attık kendimizi. Sonra bir sağa attık kendimizi. O rüzgardan kurtulana kadar bayağı böyle bir yalpalayarak yukarıya doğru tırmandık ama sonrasında hakikaten çok keyifliydi. Ya kabin ekibi bu arada ne kadar samimi. Geldiler, oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Bayağı böyle bir muhabbet ettik falan. Sorular evet. Sordular. İşte dedik böyle böyle işte üstünden geliyoruz. Aa biz gitmiştik, şöyle olmuştu. Türkiye, İstanbul, böyle bayağı bir sohbetimiz
konuştuk
oldu onlarla
bayağı.
Da.
Evet,
çok,
sağ olsunlar.
Evet, hakikaten.
Cana yakın insanlardı yani.
Keyifli bir seyahat oldu. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Sen yokken kavimler göçünde çok acayip şeyler yaşadık diyor bir dinleyicimiz. Susurluk İstanbul arasını 6 saatte gelebildik diyor. Bu trafik çilesinde ihtiyaç molası için bir tesise girdik. Uzun kuyruğu azaltmak için bütün imkanları seferber eden, erkek tuvaletlerini kadın ve çocuklara açan ve bu sırada hijyen ve temizlikten asla ödün vermeyen MAK Petrolcülük Opet'e teşekkürlerimizi özellikle belirtmek isteriz diye bir dinleyicimiz yazmış
ya
göndermiş.
Bu çok önemli. Neden? Çünkü bu tip zamanlarda biraz aksatılır böyle şeyler.
Evet.
Ama demek ki aksatmadan çalışmışlar. Bravo.
Oksijen 86 tesisinin içindeymiş. Mak petrolcülük. Bak erkek tuvaletlerini kadın ve çocuklara açmışlar.
Yani hayır, ayrıca tertemizdi diyor. Yani,
evet, o temizlikten de ödün vermemişler. Bravo ya. Bravo. Dediği gibi Sivri'nin böyle zamanlarda gerçekten o
biraz
kalabalıkta...
Biraz yetişmek zor oluyor.
Evet, zor oluyor ama demek ki ona göre önlem alırsan eğer böyle olacağını düşünerek. Çünkü ben
herkes normal kullanmıyor yani.
Abi şöyle, ben olsam yani böyle bir tesisim olsa... bu kadar büyük bir yolculuk, yani kavimler göçü yaşanacağını bilsem ve o kavimler göçü üzerinde bir tesisim olsa ben de ona göre önceden önlem alırım.
Evet.
Nitekim
almışlar, ne güzel.
Almışlar, bravo, tebrik ediyoruz biz de gerçekten de. Ve bir ara veriyoruz. Reklamların ardından devam edeceğiz. Bu arada kazanan dinleyicimizin ismi de belli oldu. Kazananın ismini de birazdan açıklayacağız. Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Salı gününün akşamındayız. Ve bayramda siz nasıl bir seyahat yaptınız? O seyahatte neler oldu diye konuşuyoruz. Aslında bu konuyu günlerce konuşabiliriz. Çünkü baya baya böyle bir hani olaylar yaşanmış dinleyicilerimiz. Ama vakit biraz sınırlı.
Biraz da sürer yani.
Bu arada az önceki yarışmanın sonucunu da hemen açıklayalım. Şimdi doğru yanıt Beyoğlu olacaktı. Beyoğlu ilçesinde Zarifi. Beyoğlu'nda zaten aslında Beyoğlu'nun göbeğinde İstiklal Caddesi'nin bir paralelinde ve önümüzdeki Cuma akşamı yani 19 Nisan Cuma akşamı Zarifi'de Soner Olgun çıkıyor. Hem Zarifi hem Soner Olgun iki böyle hani efsane isim,
evet,
aslında
doğru.
Yan yana. Biz de bir dinleyicimizi gönderiyoruz. Bu arada Beyoğlu'nu da CHP kazandı değil mi? Ben Beyoğlu da kırmızı yani onu. Ebru Özkuluz isimli dinleyicimiz kazandı.
Tebrik ederiz.
Ebru Özkuluz. Kendisini tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız irtibata geçecekler. Yanında bir arkadaşıyla birlikte Kafa Radyo'nun misafiri olarak Soner Olgun'u izleyecek. Onunla birlikte digi digi dal dal çekecek Zarifi de. Biz Cuma akşamı yayınımızı Milas'tan gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu Ören'de olacağız. Bodrum tarafında olacağız. Bir yayın gerçekleştireceğiz oradan. O nedenle ben katılamıyorum. Yoksa İstanbul'da olsaydım kaçırmazdım. Kesin giderdim, orada olurdum ama orada olamayacağız. Ama siz de eğer gitmek isterseniz dediğim gibi Zarifi'yi arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bayramda ne yaptık acaba? Nerelere gittik acaba? Evet, bu elektrikli otomobille seyahat edip epey böyle kuyruk bekleyenler, sıra bekleyenler var. Onlardan çokça mesaj geliyor.
Demek ki bayram yoğunluğu biraz fazla olmuş.
Güneye inerken bayram yoğunluğundan kaynaklı beklemeler olmuş ama özellikle doğuya giderken bu doğuda demek ki bu şarj istasyonu sayısının bir artması gerekiyor.
Evet.
Yani yeteri kadar öyle bir şey yok. Hyundai Ioniq, evet. Hyundai Ioniq 6 geldi bana. Onu
Ioniq 6,
kullanacağım, evet. 4 gün Batı Likya yolunu yürüdük bayramda. Harikaydı. Sonrasında 2 gün Dalaman'da bir otel ayarlamıştık. Otele toz toprak halimizle girdik. Her birimiz 20 dakika duştan çıkamadık. Sonra trekking mi, lüks otel mi diye tartıştık durduk.
Lüks otel.
Evet.
Tartışmaya çok gerek yok bence.
Yani Sivri'ye sorduğun zaman direkt o. Bir de eğer jacuzzi'si olan bir lüks otel olursa.
Kesinlikle, yani bir belediye başkanlığı yapsam bir gün odasına jacuzzi yaptırırım.
Aa, ama jacuzzi değilmiş o. Duşakabinmiş.
Duşakabin. Bir duş var, bir başlık yani.
O kadar yani. Yani belediye başkanının ve başkan yardımcılarının odasında banyo olması normal yani. Öyle mi?
Ya duş olmasın mı insanlar ya?
Tabii canım, hiç. Belediye başkanı duşa, belediye başkanı yardımcısı dediğin zaten orada yaşıyor. Hiç çıkmıyor ki, evinde duş yok. Gidip niye evinde alsın? Gelsin orada alsın yani. Abi belediye başkanı yardımcısı odasında duş niye olur ya? Belediye başkanının odasında duş niye olur ya?
Duş alırsın abi orada.
Hadi belediye başkanı böyle bir düşününce hani bir şey olabilir belki.
Ya sabah 5'te 6'da gider işine, tıraş olur, duşun olur.
Şöyle öyle bir belediye başkanıdır. Olur. Ya bizimkiler genelde öyle olmadığı için. Neyse, şimdi onun tartışması vardı, hani bu jacuzzi vardı, ne belediyesi? Sancaktepe Belediyesi miydi?
Ya
hocam sen, ben onu geçtim bak. Her belediye bugün yeni belediye başkanı içeriden görüntü alınmasına müsaade etmiş. Bir toplantı salonu var. Siz toplantı salonunu gördünüz mü? Belediye meclisi değil ha. Belediye başkanının toplantı salonu var. Ya fotoğraf koymuşlar Beyaz Saray'daki toplantı salonunun. Fotoğrafını koymuşlar Beyaz Saray toplantı salonunun belki 10 katı büyüklüğünde bir yer ya. Lan Sancaktepe Belediyesi oğlum, neyin toplantısını yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Neye karar veriyorsunuz? Hani dünya dengelerini mi değiştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada, anlamadım ki. O nasıl görüntülerdir öyle ya? Ben bugün sabah da söyledim. Bu belediye başkanlıkları devir teslimleri olduktan sonra, ki çoğu oldu. Lütfen yeni belediye başkanları şu belediyelerin yaptıkları harcamaları, nereye para harcadıklarını, o binaların içinde neler olduğunu, o makam arabalarına ne paralar verildiğini, bunları ne olur halka anlatın ya. Yani sadece borcumuz şu kadar diye yazmakla kalmayın. Anlatın, biz öğrenelim. Senelerce neler olmuş öğrenelim. Çünkü biliyorduk, biz bunları göremiyorduk. Şimdi bilgiye siz ulaşabiliyorsunuz. O bilgiyi lütfen bizimle paylaşın, rica ediyoruz. Bütün belediye başkanları için söylüyorum bunu. Ne olur paylaşsınlar. Sadece Sancaktepe ile kalmasın mesele yani. Bakalım, tatile gitmeyenler var. Onlarla ilgili çok mesaj da geliyor. Peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var acaba? Hemen dönelim onlara da bir bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Tavşan Deliğine inmek sergisi Müze Gazhane Otoparkı eksi ikinci katta devam ediyor. Ücretsiz gezebilirsiniz bu seyahati sevgili dinleyiciler. Bu sergiyi, çok seyahat konuştuk. Seyahat altı olduk. Bu sergiyi ücretsiz gezebilirsiniz. Elcan Ekren ve Volkan Kızıltunç küratörlüğünde gerçekleştirilen bir sergi. Dijital Deneyim Müzesi açıldı biliyorsunuz. İstanbul'da Sütlüce'de hemen Minyatürk'ün yanında, ki biz oradan bir yayın da gerçekleştirmiştik. Dijital Deneyim Müzesini de muhakkak gezmenizi öneriyoruz. Müzede dijital medya, sanal ve artırılmış gerçeklik, dokunmatik ekranlar gibi farklı etkileşimli teknolojik öğelere yer veriliyor. Yapay zeka, sanal gerçeklik, işte kızılötesi, derinlik algılama sensörleri bulunuyor. Hakikaten bir de sürekli böyle kendini yenileyen bir alan aslında, bir müze. Orayı da mutlaka gezmenizi öneririz. Müze Gazhane'de yarın akşam saat 8'de Hava Kararınca konserleri kapsamında kim var biliyor musunuz?
Süper.
Mum ışığının aydınlattığı Hava Kararınca sahnesinde bu hafta Ezgi'nin Günlüğü konuk olacak.
Harika.
Yani yarın akşam saat 8'de Ezgi'nin Günlüğü'nü Müze Gazhane'de ücretsiz olarak,
kayıt yok, rezervasyon yok, evet,
gidip izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la Sivrisinek programının daha sonuna sevgili dinleyiciler. Bugün biraz biz konuştuk. Yani çünkü çok uzun bir seyahat
ya
gerçekleştirdik.
Ya kim konuşacak başka yani bu yayında ya? Senelerdir biz konuşuyoruz. Ya tamam. Şurada dinleyiciye iki söz hakkı veriyor musun ya?
Ya öyle
ya değil. Ya hiç ben görmedim ki böyle bir şey zaten.
Hayır kardeşim, dinleyicilerimizin mesajlarına hani daha fazla yer veremedik programın başında özellikle.
Tabii biz konuşuyoruz yani.
Biz çok anlattık çünkü.
Ya çünkü şovun parçası biziz Nihat'cığım ya. Nasıl NBA'de şovun parçası oyuncular?
Defense. Hay sizin yapacağınız tezahüratım ben dedim ya. Ya şunlara dedik bir oturduk.
Ama NBA'cilerden çok tepki geldi, daha fazla şey yapmıyoruz.
Tezahürat konusunda mı tepki geldi?
Her türlü.
Her türlü mü tepki geldi? Siz biliyor musunuz onlar kaç milyon dolar alıyor? O oyuncular.
Yok,
ya kardeşim.
Oyunlar, atılan sayılar Avrupa liglerine göre ne kadar fazla iyi oyuncu olduğu.
Evet. Da o biraz belki süreyle de alakalı olabilir mi acaba? Hani bizde...
Yapma, daha fazla şimşekler üstüne çekme.
Kardeşim bizde periyotlar 10 dakika, orada daha uzun bir kere.
Bak yani... NBA seni bir protesto eder valla.
NBA beni protesto etsin, demin de söyledim ben. Orada kurallar farklı, buradaki kurallar farklı. Oyuncuların kalitesi çok iyi gerçekten de. Ondan dolayı neyse, bir konuşmuştuk zaten, bir daha tekrar etmeyelim. Şimdi biz veda ediyoruz. Mikrofonu Oğuz Atay'a devrediyoruz. Gezmek... Ha pardon, Oğuz Atay değil bugün, ben pazartesi zannediyorum ya. Doğru doğru. Pazartesi...
Abi sen pazartesi sendromundan kurtulamadın ki kendini.
Abi ben pazartesi sendromundan...
Jetlag oldun.
Evet.
Pazartesi zannediyorsun.
Evet evet, ondan da kurtulamadım.
Ne var bilmiyorsun. Ne yapacağız ya?
Hocam o kadar yol olunca...
Bak akşam bu Nihat'la Sivrisinek. Tamam, tamam,
tamam,
geçiyor
tamam,
şu anda.
Tamam tamam, biliyorum, farkındayım.
Sabah sen Nihat'la muhabbet yapacaksın.
Ya biliyorum biliyorum. Ben şimdi şöyle, benim bir üç günüm var. Üç güne toparlarım. Üç güne kendimi şey yaparım ya, Türkiye koşullarına uygun hale gelirim ben, merak etme.
Tamam lütfen.
Her türlü zaten şeyleri de, KDV zamlarını falan da yiyoruz. Yarın ben onun da şokuyla...
Tamam.
Yarın sabah kendime gelmiş olurum. Merak etmeyin. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Yarın sabah 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Güle güle.